İyi geceler sayın izleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Onur Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sağ olun.
Buyurun hocam.
Evet, Habertürk'ten devam edelim.
Habertürk videosuyla devam edebiliriz.
Evet, o zaman Habertürk'teki kanalda evrimcilerin söylediği iddialar var. İsterseniz ben hazırlayana kadar Onur Hocam sen bir şeyler anlat.
Evet yani normal insanların gerçekten gözlerine baka baka ve hiç olmayan şeyleri hatta böyle dünyanın en önde gelen evrimcilerinin dahi söylemediği şeyleri çok rahat iddia edebiliyorlar. Yani çok enteresan bir durum. Adı da soracağım.
Gölcük içinde kimyasal reaksiyon bir su içinde kimyasal reaksiyon meydana geldi ve cansız maddelerden ilk canlı madde ortaya çıktı.
Ama ilk canlı derken şimdi şey dikkat etmeliyiz yani. Bu bizim bildiğimiz tarzda hücre değil.
Tamam, can önemli olmalı.
Evet, yani bakın canlı ne anlayacağız? Canlı ne anlayacağız? Çoğalacak, besin madde alışverişi yapacak. Besin madde alışverişi yapacak ve bir etrafı zarla çevirmek stabil bir şekilde kendini devam edecek.
Peki bu can bilinçli olmuş.
Şimdi herhangi...
Evet yani şimdi böyle bir şey mümkün değil. Yani mantık olarak da bilimsel olarak da böyle bir şeyin imkanı yok. Bir kere bahsettiği çoğalabilen madde alışverişi yapan yani metabolizması olan dış ortamdan farklı bir ortam meydana getirebilen kendi içinde ve çoğalabilen bir yapı zaten bu tam bir hücre olması gerekir. Yani çoğalmak ne demek? Aynısını yapacak hücre kendisinin. Bu nasıl olabiliyor? Allah'ın dilemese tabii kendi hücre kendisi yapmıyor da mutlaka DNA olması gerekiyor. Yani bütün özelliklerinin kodlandığı bir bilgi bankası olması gerekiyor. Aynı zamanda bu da yeterli değil. Protein fabrikaları olması gerekiyor. Proteinleri sentezleyecek çünkü. Enzimleri yapacak gerekli olan yapısal proteinler üretilecek. O yapısal proteinler diğer hücrede kullanılacak. Çoğalırken kullanılan sistemler vardır biliyorsunuz. Mitoz ve meyoz bölünme dedikleri sistemlerde. Evet. DNA'ları, kromozomları birbirinden ayıran böyle iplikçiklerle. Ondan sonra bütün diğer organellerin ayrıştığı bir sistem. Bütün bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor çoğalma. Diğer özellikleri hücrenin nedir o? Dış ortamdan tamamen farklı bir ortam meydana getirir. Nasıl oluyor bu? Yüzeyinde kapıcıklar vardır özel. Son derece seçici. Yani dışarıdaki maddeleri alıp içeri taşıyan, hücre için yararlı olan ve bunları hayat boyu belli yoğunlukta tutan. Yani hücrenin içindeki tuz oranıyla dışındaki tuz oranı birbirinden tamamen farklıdır. Örneğin hücrenin dışındaki potasyumla içindeki potasyum birbirinden farklıdır ve bu hayat boyunca bu oran sağlanır. Adeta akıllı olan kapılar vardır çünkü üzerinde ve bunlar sürekli olarak çalışma halindedirler. Ayrıca enzimler vardır. Fazla olanları dışarı atarlar. Az olanları dışarıdan içeri alırlar. Yani tam bir hücreden bahsediyor aslında. Hücrenin daha ilkeli olamıyor.
Evet.
Hücrenin daha ilkeli olamaması şu anlama geliyor. Yani herhangi bir organelinin eksikliğinde veya fonksiyon görmemesinde hücre hayatta kalamıyor. Dolayısıyla daha azı daha eksiği olamıyor hücrenin. Mükemmel bir hücre olduğu zaman hayatta kalabiliyor, çoğalabiliyor evet. Ve üreyebiliyor hücre. Bu söylediği ilkel hücre çok büyük bir aldatmaca. Çamurda bunun olduğundan bahsetti. Bakın şimdi bu çok büyük bir şey. Şimdi sorduğunuz zaman, sıkıştırdığınız zaman tesadüfen mi oldu? Hayır diyorlar, tesadüfen olmadı. Peki nasıl oldu anlatıyorsun? Tesadüfen oldu diyor. Yani çamurlu hücre içerisinde cansız maddelerden tesadüfen hayat başladı diyor. Bütün tezi onun üzerine kurulu. Ama deseniz ki tesadüfen mi oldu? Hayır tesadüfen olmadı diye böyle bir ikilemin içine düşüyorlar. Yani o kadar büyük bir zırva ki. Anlıyor tabii orada büyük bir açmaz olduğunu tesadüf lafının. Halbuki anlattığı tamamen tesadüf. Çamur hücrenin içinde ne demek yani çamur hücrenin kendi kendine cansız maddeden canlılık oluyorsa bunun adına ne denir? Mesadüf mü denir yani? Tesadüf denir tabii ki yani.
Bir şeye daha dikkat edelim orada. Yine bir hocamız demişti mantık kullanırlar demişti. Yani akıl başka bir şeydir, mantık başka bir şeydir. Mantık ucu bucağı olmayan aklın içinde olmadığı bir yapıdır. Şimdi buradaki vatandaş ne diyor? Yiğit Bulut soruyor. Bir gölcüğün içinde diyor iddia edilen bu hücre göğe meydana gelmiş diyor. Cevap olarak ortadaki arkadaş biyolog dedikleri diyor ki hayır bir gölcük değil birçok gölcük diyor. Yani cevap vermiş oluyor. Ha şunu anlıyoruz o zaman. Bir gölcük de olmaz. Birçok gölcük olmalı ki hücre tesadüfen meydana gelsin. Şimdi evrim teorisinin iddiası bu. Böyle diyor. Ya kardeşim yani bir tane gölcükte ne gölcüğü, okyanus istiyorsan biz senin önüne koyalım. Tesadüfen bir hücre o yapıda, o şartlarda meydana gelmez. Sen bunun cevabını bir kere vermen lazım. Ama sen cevap veremediğin için, yani cevabın olmadığı için kaçamak cevaplar veriyorsun. Nedir bu? Hayır, birçok gölcük diyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani birçok gölcük olunca bunun ilmi ne bu şimdi? Yani ilmen baktığımızda bunu bilimsel olarak bakınca ne geçiyor bizim elimize sonuç olarak? Yine hiçbir şey. Bir değil, bir milyon tane de olsa dünyadaki, kainattaki bütün gölleri de, gölcükleri de toplasanız hücre tesadüfen meydana gelmez. İnşallah.
Evet, inşallah. O gölcük hikayesi veya gölcükler hikayesi hani bir dar alanla sıkışmış aynı türdeki canlı grubunun bu sıkışmadaki dar popülasyonun, dar genetik bilgiden yeni bir türün ulaşabileceği gibi bir hipotez ortaya atmışlar popülasyon genetiğinden. Bununla ilgili de bilim adamları çok fazla sayıda deneme yaptılar zaten. Hani göllerin içerisinde, küçük gölcüklerin içerisinde böyle aynı türe ait canlıları sürekli yetiştirerek farklı ve daha ileri bir türün oluşması için sürekli denemeler yaptılar. Mesela bunlarla ilgili bir örnek, George Turner isimli biyolog diyor ki, yakın zamana kadar türlerin nasıl oluştuğunu bildiğimizi sanıyorduk. İnanıyorduk ki süreç hep popülasyonların tamamen izole olmasıyla başlar. Yani işte o göl, gölcük gibi tek yalın bir mekanda tek bir canlı türünün kalmasıyla başlar. Popülasyon bir tür ciddi genetik dar boğazdan geçtikten sonra, bu bir senaryo, örneğin hamile bir dişi uzaktaki bir adaya sürüklendiği veya yavruları birbiriyle çiftleştiği durumlarda, yani aynı tür kendi içerisinde çiftleştiği durumlarda, kurucu etkisi denen bu modelin güzelliği laboratuvarda test edilebilmesiydi. Yani kolaydı, gözlemlenmesi kolaydı. Ama gerçekte tutmadı. Evrimci biyologların en iyi çabalarına karşın hiç kimse kurucu bir popülasyondan yeni bir tür oluşmasının yanına bile yaklaşamadı. Dahası bildiğimiz kadarıyla insanların az sayıdaki organizmayı yabancı ortamlara bırakmaları sonucunda da hiçbir yeni tür oluşmadı. Yeni türü bırakın, yani oluşmasını istediği kadar çiftleştirin. Sonuçta Allah DNA'da canlıların üreme mekanizmasında çok güzel bir sistem koymuş. O da değişmeme. Yani değişme bir türün başka bir türe kadar değişememe sınırını koymuş. Hatta farklı canlı türleri çiftleşemiyorlar bile. Yani evet. Aynı türün içerisinde olması lazım. Ancak çiftleşme vuku bulsun ve verimli yavrular ortaya çıksın. Dolayısıyla bilim, yani evrimi savunan bu biyologların sınırsız yaptığı çalışmalarda da, sınırsız yaptığı denemelerde de herhangi insan çabasıyla yeni bir tür hiçbir zaman oluşturulamadı.
Evet. Yani. O türleşme zaten evrimin en kilit noktası. Yani hiçbir şekilde, Onur Hocam dediğin gibi, yani bir tür başka bir türe dönüşmüyor. Bir de evrimcilerin şöyle bir aldatmacası var. Çünkü şimdi onların iddiasına göre sürekli bir tür işte mutasyon oluyor, bir şey oluyor. Ondan sonra başka bir türe dönüşüyor gibi bir iddia, hayali bir iddiaları var. Şimdi mesela yeni bir tür buluyorlar. Bir işte adanın işte ücra bir köşesinde, kıyısında, işte bir kayanın arasında yeni bir balık buluyorlar mesela. Diyorlar ki bu balık türü yeni oluştu diyorlar. Şimdi o balık türü yeni falan oluşmadı. Sen daha yeni buldun onu. Yani bizi izleyenler ona da çok dikkat etsinler. Böyle yeni bir tür oluştu diye böyle evrimciler propaganda yaparlar. O türler zaten var olan türlerdir. Sonradan tür oluşmaz. Onlar sadece sonradan bulunmuş türlerdir. Yani dediğimiz gibi DNA'nın yapısıyla bir türün başka bir türe dönüşemeyeceği kesin olarak anlaşıldı. Evet. Sadece varyasyon var. Yani bir tür içerisinde çeşitlenme var, doğru. Ama o da DNA'da kayıtlı. Yani onu DNA'da yaratan olması gerekiyor. Ve ilk anda olması gerekiyor.
Hı hı. Evet, inşallah. Yeni tür oluştu demesi zaten onu kurtarmaz ki evrimci mantığı. Çünkü evrimin iddiası o değil. Eğer yeni bir tür oluştu derse, hı hı, evrimciler, hemen o türün hangi türden oluştuğunu, yani kaynağını, evet, ve yetmez, ikisi arasındaki ara geçiş formu denilen, yani yeni tür iddia ettiği her neyse ve orijinali her neyse, birbirinin özelliklerini taşıyan başka canlıların da varlığını ortaya koyması gerekir.
Hiçbirisinde koyamadıkları
gibi. Bu boşluk zaten, öyle bir konu yok. Öyle bir canlı yok yani. Evet. Dolayısıyla orada bir kandırmaca var. Yani yeni tür oluştu demekle sen teorini ispat edemezsin. O şuna benzer. Hali hazırda zaten bir sürü tür var. Yani milyonlarca bitki var, milyonlarca hayvan türü var. O zaman her birine dersin ki bu yeni oluştu, bu da yeni oluştu, bu da yeni oluştu dersin. Öyle olmaz. Evet. Senin iddian evrimleşerek kademeli kazanılan özelliklerle var oldu diyor evrim teorisi, değil mi? Canlılık. Bunu ispat etmek için bize bir tane ara geçiş formu getirmeleri gerekir. Var mı? Yok. Olsaydı şimdiye kadar zaten çoktan gelirdi. Yok, evet. Olmadığı için gelmiyor. Dolayısıyla o iddia yine kurtarmaz. İzleyicilerimiz onu o gözle baksınlar. Hocamızın önemli tavsiyesidir. Özü kavrayan bilgiye dikkat edeceğiz. Detaya girmeyeceğiz. Detay, şeytan detayda gizlidir. Kafa karıştırmaya çalışır. Evrim teorisini savunan kişilerin yaptığı da budur. Kafayı karıştırmaktır. Niye kafayı karıştırmaya çalışıyorsunuz? Çünkü, evrimciler için söylüyorum. Çünkü var olan bir gerçeği ancak bu şekilde ortaya çıkmasını belki biraz oyalayabilirsiniz. Belki insanların dikkatini bu şekilde dağıtabilirsiniz diye evrimcilere söylüyorum. Bu yöntemi yapıyorsunuz. Eğer sizin elinizde somut bir şey olmuş olsaydı onu siz ortaya koyardınız. Nasıl koyardınız? Tıpkı hocamızın yaptığı gibi. 350 milyondan fazla fosil kaydı yaratılışı ispat etmiştir zaten çoktan. Ki bunun bir tanesi de yeter de. 350 milyon. Yani hocamız söylemişti. Bire bir olmuyor demişti. Mesela yaratılışı ispat eden deliller milyonlarca oluyor. Aksini bir tanesi yok. Yani bire bir olmuyor demişti hocamız. Milyonlara sıfır.
Evet, evet.
Dolayısıyla ortada böyle bir şey yok. Buna çok dikkat etsin izleyicilerimiz. Özüne bakacağız. Nedir özü? Bir tane proteinin oluşabilmesi için hocamız hep onu tekrar eder. 60 ayrı proteine ihtiyaç vardır. Tesadüfen olabilir mi bu? Hayır. Türler arasında ara geçiş formu var mıdır? Fosil kaydı soruyoruz. Bakıyoruz. Yok diyorlar. Konu kapanmıştır. Yani buna dikkat etsinler inşallah.
Bir de o biraz önceki örnekte bahsettiğin gibi Serdar Hocam, hani işte detaya çekmeye çalışıyorlar veyahut da demagoji yapıyorlar. O örnek çok güzel bir örnek oldu videodaki. Çok pardon. Mesela bir gölcükte ilk hücrenin oluşumundan bahsediyor. Orada da diyor ki işte hayır, bir gölcük değil. Çok sayıda gölcük.
Birçok
gölcük. Şimdi çok sayıda gölcükten bir tane canlı hücre çıkar mı? Mesela bir tanesi işte bir şehirde, bir tanesi başka şehirde, başka şehirde ve hatta hadi birbirlerine de yakın olsunlar farz edelim. Oradan bir hücre çıkar mı? Yine bir tanesinden çıkar değil mi? Yani bir, evet, gölcükten çıkar sonuçta. Hani çok gölcük olunca sanki yani insanların bilinçaltına, evet, etki etme. Bir gölcük olur mu canım? Üç gölcük. Üç gölcük olunca çıkar tabii.
Evet.
Yani öyle bir mantık mı var? Yani, hı, çok detaylı aslında. Şimdi burada Allah'ın izniyle gösteriyoruz.
Evet.
Böyle ince bir şekilde anlatıyoruz. Yani çok detaylı bir şekilde yanlışları, yalanları ortaya çıkıyor yani
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet. Bir de Allah'ın elçileri, hak dini savunan bütün elçiler inşallah ve müminler hep apaçık delillerle geliyorlar. Mesela fosiller de çok açık bir değil. İşte o bahsetmiş olduğun yıllar, milyonlarca yıl öncesinden günümüze gelmiş mucize denilebilecek deliller. Yani neden böyle yumuşak yaprak dokusu kalsın milyonlarca yıl toprağın altında, taşlaşsın. Evet. Sonra biz de onu böyle rahat rahat herkesin görebileceği şekilde çok rahat bir biçimde, apaçık bir biçimde görülebilsin. Yani bıraktığınız her böyle çerçöp hemen yok olur doğada, hepsi parçalanır. Ama yaprakların, küçük böceklerin, küçücük böyle yumuşak canlıların bile, deniz anasının bile fosili var. Yani Allah özel olarak belli ki
maşallah,
tutmuş. Eyvallah. Mesela Kur'an'da Firavun'la Hazreti Musa arasındaki kısasta da bu delil konusunda günümüzdekinin aynı diyaloglarının yaşandığı bir durum, bir kısas var. Onu okumak istiyorum, okuyacağım. Firavun dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Musa dedi ki, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Firavun dedi ki, eğer doğru sözlüysen onu getir. Apaçık delilini getir. Bunun üzerine asasını bırakıverdi, bir de ne görsünler. O açıkça bir ejderha oluverdi. Konuş eden Allah sanırım. Yani direkt yaratılışı ispat eden apaçık bir delil Hazreti Musa oradaki bütün insanların önüne sunuyor. Ve bütün insanların da Allah-u Alem orada kanaati geliyor yaratılışa. Bunun üzerine hemen inkarcılar günümüzde nasıl inkar ediyorlar? Mantıksız biçimde. Firavun da diyor ki, çevresindeki önde gelenlere bu dedi, doğrusu bilgin bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz? Diye devam ediyor. Yani hemen inkar ediyor. ve bir de iftira atıyor. Bu diyor büyücüdür diyor. Hatta bazıları bu delidir diyor, değil mi? Delicilik, büyücülük temel iftira ediyor. Müminlerin ve elçilerin özelliği inşallah dünyada insanlar var olduğundan beri apaçık, hak olan delillerle geliyorlar. İnkarcılar da mantıksız, bilim dışı, hurafe ne varsa o yöntemleri ve iftirayı kullanarak inkar ediyorlar. Hı, bu Allah'ın değişmeyen bir sünneti inşallah. Günümüzde de yine aynı şekilde apaçık delilleri biz savunuyoruz. İnkar edenler de mantıksız biçimde inkarlarına devam ediyorlar.
Evet, şurada orada şöyle bir şey aklıma geldi inşallah. Şimdi o zaman Hazreti Musa ağaçtan yapılma bir asayla yaratılışı ispatlıyor. Şu anda da ağaçtan yapılma inşallah kitaplarla yaratılış her yerde ispatlanıyor. Yine Allah'ın sünnetine uygun olmuş oluyor inşallah.
Evet inşallah.
Devam edelim mi?
Çok iyi olur.
Bu şekilde biz
bir üst zeka tarafından, bir üst irade tarafından.
Bilimsel bir çerçeveden bahsediyorsak, sınanabilir hipotezler kurmak istiyorsak, olgulara bakmak istiyorsak bilinçten bahsedemeyiz. Proteinler...
Şimdi bu da tabii ki çok büyük bir zırva. Bilimin böyle bir amacı yoktur. Yani bu bahsettiği materyalizm. Yani materyalizm maddenin varlığını mutlak kabul eden, bir yaratıcının varlığını reddeden bir pagan felsefesi. O hareketle o noktadan yola çıkar. Yani bir yaratıcının varlığını inkar etmek için. Hı. Savunduğu materyalizm bilim değil. Bilim böyle çalışmaz ki. Bilim bakar, delilleri değerlendirir, değil mi? Deneylerden, gözlemlerden gelen bulgulara bakar. Gözlemlerden gelen bulgulara bakar. Doğayı inceler ve bundan çıkarımlarda bulunur bilim adamı. Bu çıkarımlar, yani bu gözlemler sizi doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Kalkıp da böyle o işte eski Yunan'dan kalma, ondan sonra 19. yüzyıldan kalma, ipe sapa gelmez böyle köhnemiş materyalist senaryolarla materyalizmi savunmak adına hareket etmez.
Evet.
Bir bilinçten söz edemeyiz. Ne alakası var? Bakıyoruz tasarım, yani canlılardaki tasarıma, canlıların yapılarına. Canlılardaki komplekslik ve bilgi bize sonsuz akıl sahibi varlığın yarattığına götürüyor. Çok açık bir şekilde ona götürüyor. Bilim adamı bunu kabul eder. Kabul etmemek o materyalizm olur. Apayrı bir şey o. Bilim değil. Zaten savundukları bilim değil. Bütün bilimsel gerçekleri bu materyalizmi savunmak adına, Darwinizmin saçmalığını savunmak adına hepsini çarpıtıyorlar. Şimdi hocam şunu söylemişti. Darwinizm bir yalan olduğu için yalanla başlıyor. Neyle başlıyor? Hayatın tesadüfen olduğuyla bir kere başlıyor. Bu bir süper bir saçmalık. Bunu tabii böyle bir yalanı savunmak için ondan sonra on binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Her söyledikleri yalan oluyor Darwinizm desteklemek adına. Ara geçiş var diyorlar, yok. Kayıp halka var diyorlar, yalan. İşte Piltdown adamı var diyorlar, süper sahtekarlık, böyle yalan. Ondan sonra diyorlar ki arı bilmem şeyi şöyle yaptı, hücre haşa hücre yarattık diye çıktılar geçenlerde, öyle bir haber yaptılar. Alakası yok. Yani bir hücrenin genetik materyalini alıyorlar, başka bir hücreye naklediyorlar. Burada haşa hücreyi yaratan Allah, genetik materyali yaratan Allah, değil mi? Canlılığı veren Allah her şeyden önemlisi. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu, bakın her söyledikleri yalan oluyor. Ve bilimi büyük bir sekteye uğratıyorlar. Yani bilim Darwinizm yüzünden 21. yüzyılda ve 19. yüzyılda muazzam yavaşladı.
Evet.
Bütün her şey gecikti. Sahtekarlıklar, mesela müzelere sahte Piltdown adamı koydular mesela. 50 sene bunun üzerine 500 tane makale yazılmış. Yani ne kadar zaman israfı, değil mi? Para israfı aynı zamanda. İnsanlar laboratuvarlara girdiler. Darwinizm'i ispatlamak adına radyasyonlar verdiler, meyve sineklerine, bakterilere, hep hüsrana uğradı. Hiçbir şey ispatlayamadılar, hiçbir şey elde edemediler. Sadece öldürdükleri sineklerle ve bakterilerle kaldılar. Yani böyle Big Bang'i reddetmeleri 70'li yıllara kadar en sonunda kabul etmek zorunda kalıyorlar. Hep böyle oldu. İşte gidiyorlar Afrika'nın çöllerinde fosil arıyorlar. Maymun fosillerini, kayaları eşip eşip bir sürü adam var. 10 binlerce adam var böyle. Sağda solda çöllerde, kayalıklarda fosil arıyor. Tamam, fosil aransın. Bu bilimsel bir çalışma ama Darwinizmi ispatlamak adına bir de sahtekarlık yapıyorlar. Mesela bu şeyde gördük, Tiktaalik Rozea'da. Ortalık ayağa kaldırdılar Tiktaalik Rozea ara geçiş formu diye. Halbuki ne yapıyor adam orada? Timsah kafatasını alıyor. Balık gövdesi ekliyor. Şimdi bu bilim adamlığı değil ki, bu sahtekarlık. Hep böyle ama yani yaptıkları. Darwinizm çünkü bir pagan felsefesi, uydurma bir şey olduğu için onu desteklemek adına hep yalan söylüyorlar, gerçekleri çarpıtıyorlar. Evet. Bu tabii bilimde de çok büyük bir yavaşlamaya ve hatta gerilemeye sebep oldu.
Evet.
Şimdi inşallah Müslümanlar İslam hakim olduğunda, 6. hızla geliyor inşallah, asıl o zaman bilimsel ilerlemenin ne olduğunu görecekler. Bilimdeki ilerlemenin inşallah.
Evet. Bir de bilim bunun tam tersini söylüyor. Yani buradaki vatandaşın iddiasının tam tersini söylüyor. Yani bilim adamı gibi dikkate almasın izleyicilerimiz. bu vatandaşı. Acemi bir biyolog bildiğim kadarıyla. Bakın Darwinizm denilen şey eşittir cahilizm. Bu çok açık artık günümüzde, evet, çok net bilinir. Evrim teorisi denilen şey eşittir cahil teorisi. Bu da çok açık. Bu da çok bilinen bir şey. Niye biliyor musunuz? Bakın dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamları, onlardan bir tanesi Newton. Bu beyefendinin söylediğinin tam tersini söylüyor. Şimdi Newton nere? Beyefendi nere? Evet. Bakın diyor ki Newton, Güneş sisteminin, yani bunu şunun için söylüyorum diyor ki buradaki arkadaş, üstün bir zekadan bahsedemeyiz. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Aklı kabul edemeyiz diyor. Göya bilim, göya bilinç yoktur diyor. Göya sanki bilimde böyle bir şey varmış gibi yanlış bir bilgi veriyor orada insanlara. Bakın Newton ne diyor? Güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Başka türlü olamaz diyor Newton. Yani Allah yapar bunu diyor. Başka türlü olmaz diyor. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil, her şeyi yönetir. O Allah'tır diyor. Newton maşallah, söylüyor. Inşallah. Sen ne diyorsun? Akıllı olmaz diyorsun. Newton böyle, kime itibar edeceğiz biz? Yani ne bildiğim belli değil. Yani konuştukları da zaten çok anlaşılır da değil. Gölcük, işte izolasyon, düzey, anlaşılmıyor zaten dediklerin. Ama bakın Newton'a ne kadar anlaşılır? Niye anlaşılır biliyor musunuz? Yani bir kere bilim adamı bir. Gerçek bilim adamı iki. Niye gerçek bilim adamı? Çünkü son derece samimi, son derece vicdanlı. Bu senin dediğin gibi materyalistlerin bakış açısıyla bakmıyor. Yani a priori dedikleri bu, hani önceden kabulle. Nedir önceki kabul? Ön kabul. Hayır, üstün akıl yoktur. Hayır, Allah yoktur. Siz bize bunu söylemeyin. Şimdi biz öyle araştıralım. Öyle olmaz. Siz baktığınız, gördüğünüz bir şeyde üstün aklı, sonsuz ilmi görüyorsanız, samimi ve vicdanlıysanız bunu kabul edersiniz. Bu gerçektir. Bunu örtemezsiniz böyle göllerle, gölcüklerle veya bu tür demagojiyle. Gerçeği örtemezsiniz. Bak Newton örtmüyor. Çok açık bakıyor, görüyor. Hakikaten etkileniyor. Çünkü üstün bir akıl gerekir, üstün bir ilim gerekir. İnsan aklını aşıyor çünkü bu olaylar. Bırakın tesadüfü, insan aklını aşan olaylar var. Ve diyor ki, bu ancak diyor Allah yapabilir bütün bunları diyor. Çok güzel bir ifadesi kendisine, evet, göndermiş, evet, olalım.
Şimdi proteinlerin evrimleştiğini söyleyecek herhalde birazdan, ona bakalım.
Proteinler özellikle seçilimsel açıdan bir diğerinden avantajlı ara formlar şeklinde ortaya çıktığı zaman belli bir form evrimleşerek çok hızlı bir şekilde o istatistiksel olasılığı çok fazla yükselterek ortaya çıkıyor. Mesela ben daha şey olarak söyleyeyim yani.
Bir sürü bir şey söylüyor. Hiçbir şey anlamadım ben. Proteinin evrimi olursa, böyle olursa, şöyle olursa
hızlı bir şekilde.
Hiçbir şey anlamadım.
Aradan hemen
protein. Yok, kaçamıyor bir dakika şimdi. Bir dakika.
Karanlık noktalar.
Bırak kaçamayacak hiçbir yere.
Karanlık nokta
şimdi,
oluşturmaya çalışıyor.
Öyle bir zırva ki bakın şöyle, şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki proteinler var. Tesadüfen oldu bunlar. Tesadüf bu ya. Proteinin bir de bir daha üstünü oluyor. Onun da daha üstünü oluyor. Bir de doğada bir akıl var. İşte doğal seleksiyon dedikleri haşa güya böyle hani taşta, kayada, toprakta. Taşlar, kayada, topraklarda oturup düşünüyor lan diyor. Ulan ne bileyim yani, özür dilerim herkesten. Bu diyor protein diyor biraz o kadar iyi değil diyor. Bu biraz daha iyi diyor. Hadi bunu alalım diyor. Bakıyor aa bu daha da iyi diyor. Bir de bunu alalım diyor o zaman böyle.
Proteinler yani, rafta duruyor herhalde değil mi?
Bu kadar ipe sapa gelmiyor. Bir kere bakın proteinin yani kendi kendine oluşamadığı gerçeği. Bunu yani burada defaatle anlatıldı. Hocamız çok üstünde duruyor bunun. Bu çok önemli. Yani bu dermiz mi kökünden çökerten bir şey. Biraz önce Serdar Hocam söyledi. Bir proteinin olması için proteinler amino asitlerin birleştirilmesiyle oluşuyor. Bakın proteini bıraktık. Amino asitlerin olması için mutlaka enzimler ve canlı hücresi gerekiyor. Yani amino asitler, proteinlerin yapı taşları canlı hücresinde sentezlenebiliyor. Bu zaten Darwinizmi en temelde bir çökertiyor. Amino asitlerin var olduğunu varsayalım. Yani amino asitleri alıp verelim. Çünkü dükkanlarda satılıyor. Spor yapanlar değil mi? Bodybuilding yapanlar amino asitleri alabiliyorlar. Amino asitleri doğaya bıraktığınızda ne olur? Derhal parçalanıyor. Bunu herkes de bilir. Koyduğunuz zaman güneş ışını, ultraviyole, oksijen, topraktaki diğer materyaller, organik asitler hepsi amino asitleri derhal parçalıyor. Yani hiçbir şekilde amino asit amino asit olarak kalmıyor toprağa bıraktığınız zaman. Ya da suyun içine nereye bırakırsanız bırakın. Amino asitler hiçbir şekilde tesadüfen birleşip protein meydana getirmiyorlar. Bunun için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Yani bir proteinin olması için başka proteinler, enzimler gerekiyor. Onlar amino asitleri birbiriyle birleştirip protein fabrikaları yoluyla ribozomlar var, bir organel var hücrede. Onlar yapabiliyor bunu. Bunun için enerji gerekiyor. Mutlaka hücrenin enerji organelleri, mitokondriler gerekiyor. Proteinler düz zincir değil. Onlara şey edildikten sonra, imal edildikten sonra mutlaka özel katlama yöntemleriyle özel bir şekle getiriliyorlar. Sadece o şekilde işlev görebiliyor. Onun için yine ayrı proteinler, ayrı organeller devreye giriyor, hücre organelleri. Ve mutlaka bir canlı hücresi gerekiyor. Yani sadece canlı hücreleri protein sentezleyebiliyor. Bu alan yarattığını gösteriyor işte. Bakın en temelde çöküyor. Yani proteinlerin evrimleşmesi falan değil. Protein olamıyor zaten. Yani bırakın evrimleşme diye bir şey. Zaten o bahsettiği evrimleşme. Yani protein moleküllerinde diyor tesadüfi değişiklikler olacak diyor. Onu iddia ediyor. Bu da süper bilime aykırı ve mantıksız. Amino asitleri tesadüfen değişecek diyor protein. Özetle söylemeye çalıştığı o. O protein diyor daha iyi bir hale gelecek diyor. Hayır, kesinlikle bu böyle olmuyor. Proteinlerde siz amino asit değiştirdiğiniz takdirde 1, 2 amino asit veya 3 amino asit değiştirdiğiniz takdirde tesadüfen, ya tesadüfen olmaz yani farklı bir amino asit geldiği zaman onun yerine mutlaka o proteinin yapısını bozuyor. Nereden biliyoruz bunu? Bilimsel olarak biliyoruz. Mesela hemoglobinde tek bir amino asit değişikliği ORAK hücresi anemisi denen çok ağır bir hastalığa sebep oluyor. Glutamik asit valine dönüşüyor ve o hastalar daha az yaşıyorlar. Bütün sistemleri iflas ediyor. Beyinde enfarktlar olmaya başlıyor. Yani beyin felcimsi durumlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kemik sisteminde hasar meydana geliyor. Zatürreler meydana geliyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Dalağında hasar meydana geliyor. Bağırsaklarında hasar meydana geliyor. Ve hayatlarını kaybediyorlar. Bakın tek bir amino asit değiştiği takdirde. Öyle ilerleme falan kesinlikle söz konusu değil. Zaten bunları üreten genler var. Yani genlerde şifresi var proteinlerin. Genlerden proteinler üretiliyor. Kopyası çıkartılarak. Bunu daha önce görmüştük. Yani değil mi? Proteinlerin şeyleri, kodları genlerde yazılı olarak var. Genlerde herhangi bir değişiklik meydana getirdiği zaman mutlaka hasar bir rahatsızlık meydana geliyor. Nitekim bu soruyu Richard Dawkins'e soruyorlar. Bize diyorlar pozitif bir mutasyon, yani genetik bilgide bir artış meydana getiren mutasyon örneği verebilir misiniz diyorlar. Evrimcilerin söylüyor. Bakın diyor protein evrimleşir diyor. Yani genetik bilgide artış meydana gelecek. Genlerde bir hasar meydana gelecek. Mutasyon. Genetik bilgide artış meydana getirecek, daha üstün bir protein meydana getirecek. Değil mi? Dawkins A babası değil mi bu arkadaşın? A babası ne yapıyor? 17 saniye havaya bakıyor, yayını durdurun diyor. Ve ağlamaklı oluyor. Belki de ağlayacaktı, bilmiyorum. Yayını durduktan sonra ağlamış da olabilir, bilemiyoruz tabii. Ama yani vereceği bir örnek yok. Bakın bir tane örnek veremiyor. Trilyonlarca olması gerekirken bir tane örnek veremiyor. Yani proteinin evrimleşmesi diye bir şey, biraz önce siz söylediniz. Laf kalabalığı, anlaşılmaz cümlelerle oradan kaçmaya çalışıyor. Nerede kaçmaya çalışıyor? Bizim olmadığımız bir ortamda. Bizim orada olsaydık tabii bu, değil mi? Bu cümleleri kuramayacaktı orada Allah'ın izniyle. Böyle bir şey, yani bilimsel olarak da kesin olarak da mantıken de böyle bir şey yok. Süper uydurmaca, tek bir protein bile tesadüfen olamıyor.
Özüne bakarsak bir cümlelik bir şey söyleyeceğim. Evrim teorisi Allah'ın varlığına inanmayanların ortaya attığı sapkın cahilce bir iddiadır. Bu kadar.
Evet.
Evrim teorisi budur. Yani bunun dışında hakikaten gerçekten bilmeyenler için söyleyelim. İlmi, bilimsel hiçbir altyapısı yoktur. Yani bir iddia olacak, ortaya çıkacaksınız. Ya insan değil mi utanır ya, bir tane bir şeyi olur yani, böyle elle tutulur bir şey olur yani. Madem bir şey iddia edeceksin. O kadar cahilce ki, işte cahilliği buradan geliyor. Zannetmişler ki ha biz bunu ortaya atalım, biraz da süslersek, hani bir ambalajın içine sokar, fiyon atarsak, renklendirirsek, boyarsak, hani bu boyayla, süsle, makyajla belki bir hani insanları kandırırız gibi düşünmüşler. Ama öyle olmadı, oyun bozuldu. Bilimsel olmadığı için ne oldu? Bilim onların aleyhine gelişti, evrimcilerin. Ve onları dümdüz etti, ezdi. Neyle ezdi? Bilgiyle ezdi. Artık biz bilgi çağında yaşıyoruz. Öyle ortaya yalan yanlış şeyler atmak, o eskiden de. Bir şey attığınız zaman hocamız cevabını veriyor, bu bir. İki, yani poligon mantığı olmasın demişti hocamız, ona karşıyız. Atış poligonda yapılır, bilim adına ona hocamız müsaade etmiyor artık. Bu çok önemli. İki, hocamız onu söylemişti, eğer bir şey söyleyecekseniz mutlaka delilli ve ispatlı olacak. Bunu hocamız bu evrimcilere öğretti. 3. artık bırakın bir şey söylemeyi, bir şey söylemeye yeltenmeye dahi çekiniyorlar. Hocamız onu tarif etmişti, böyle hani eliyle şöyle yapar, bir ilmi bir tokat yeme ihtimali olduğu için artık çok tedirginler. Bezmiş, bıkmış, bıkkınlık halindeler. Yani ayette de var, bıkkınlık oluyor. Artık bu vatandaşlarda bunu görüyoruz. Konuşmasından da anlaşılır. İzleyenler şimdi baksınlar. Bir bıkkınlık var konuşmasında da inşallah. Evet.
Bir de evrimcilerin şu taktiklerine çok dikkat etmek lazım. İşte diyor ya, protein şöyle olmuştur, şu olmuştur, şöyle evrimleşmiştir diyor. Veyahut da işte ilk hücre nasıl olmuştur? İşte şöyle şöyle olmuştur, sonra da böyle olmuştur, sonra ilk hücre çıkmıştır diyor. Veyahut da işte türler nasıl oluşmuştur? Böyle böyle bir şeyler anlatıyor. Olmuştur diyor mesela. Bu şekilde söylüyor.
Senaryo yazıyor, evet.
Yalnız şimdi bu anlattıklarının herhangi bir bilimsel dayanağı, gözlemsel dayanağı veyahut da fosille ilgili bir dayanağı var mı diye sorduğumuzda yok diyor. Ama bizim diyor materyalizmle bunu açıklamamız gerektiği için biz bu şekilde bunu bu şekilde açıklamamız gerekiyor. Yani başka bilinci kabul edemeyiz diyor. Yani bakın, bilinci kabul etmemek gerçekten çok değişik bir durum. Yani bizim şimdi önümüzde bilgisayarlar var. Şimdi bilgisayara baktığı zaman, yani 7 milyar insan var. Hepsini getirelim. Teker teker soralım. Şu bilgisayarda bir bilinç görüyor musunuz diyelim. Yani bu bilgisayarın içinde işte tuşları mesela dizilmiş, ekranı var. İşte içinde pek çok işlem yapabiliyoruz. İşte önünde camı var, tuşları var. Bilinç görüyor musunuz dediğinizde 7 milyarın tamamı, yani akli dengesinde eğer bir sorun yoksa, der ki gerçekten bu bilgisayarda bir bilinç var. Yani bunu birisi bir kere bir tasarlamış. Ondan sonra bu fabrikaya gitmiş, parçaları kesilmiş, onun işte birleştirilmiş, en sonunda oluşturmuş. Yani bir değil, çok fazla bilinç var der. Fakat şimdi bu arkadaşa bakıyoruz. Yani bir hücre, bir bilgisayarı bırakın, bir şehirden bile kompleks olduğu bulundu bir hücrenin. Bakın, bilgisayar değil, bir şehirden bahsediyoruz. Şehirden bile kompleks. Sen diyorsun ki bilgisayarda bilinç var. Veyahut da başka bir şeyde, teknolojik başka bir şey olabilir. Ama hücrede bir bilinç göremiyoruz diyorsun. O zaman senin yani gözlerinde bir sorun olması gerekiyor. Eğer göremiyorsan. Değil mi? Yani oradan bu sonuç çıkıyor. Yani hücrede insan üstü, insanın yani aklının çok çok üstünde bir bilinç var. Yani çünkü insan hücre yapamıyor. Yani çok basit bir mantık. Kolay anlaşılır bir mantık. Yani bir insan karşısına bir evrimci çıktığı zaman sadece şunu söylesin. Kardeşim, sen ilk hücre tesadüfen oluştu mu diyorsun. Evet diyecek karşı taraf. Peki sen hücre yapabiliyor musun? Hayır. O zaman nasıl tesadüfen olacak? Yani insan aklıyla, bilinciyle, teknolojisiyle yapılamayan bir şey nasıl tesadüfen kendi kendine olur? Olmaz. Belli ki Allah yaratmış. Türleri de Allah yaratmış. Cinsleri de Allah yaratmış. Ondan sonra dünyadaki düzeni de, her şeyi Allah yaratmış. İnşallah bu başka ikinci başlıkta.
Bir de protein bir moleküller zinciri. Çok kompleks, detaylı. Her kademesi özel moleküllerden oluşan bir moleküller zinciri. Bunun evrimleşmesi veya değişmesi gibi bir kimyasal reaksiyon da zaten yok. Bu molekül sadece parçalanır, parçalarına ayrılır, çözünür gider. Başka türlü, başka proteinlerle birleşip daha kompleks, daha böyle fonksiyonel bir proteinin olması gibi kimyasal bir reaksiyon yok zaten doğada. Protein, en uzun ömürlü protein hücre içerisinde, canlı içerisinde maksimum 2 gün ömrü olan bir şey. Molekül parçası değil. Bu canlı içerisinde özellikle işe yaradığı konularda, yani özel ihtimam gösterildiği alanda sadece 2 gün yaşayabiliyorsa, doğada bu arkadaşın iddia ettiği gibi kendi kendine evrim geçirerek başka bir molekül olma gibi bir ihtimal, bir kimyasal reaksiyon yok. Doğa bir canlıyı, cansız bir canlıyı veya bir proteini sadece parçalar. Doğanın başka bir molekülü, cansız molekülleri bir araya getirip de makul, mantıklı, yürüyen, konuşan, bilinçli hareket eden, bir iş yapabilen bir canlı ortaya çıkarabilmesi mümkün değildir. Yani faydalı bir reaksiyon oluşturması mümkün değil. Keza bu ancak bilinçli olur, ancak o da Allah'ın varlığıyla olur. Ki zaten aklı mantıklı bir bilim insanı, bilim adamı, Newton'un az önce söylediği gibi gözlemlerin gittiği yer Allah'tır. Ya başka bir yere gitmez, başka bir şey göstermez. Onu yani göremeyen veya görmek istemeyen Bu tarz insanlar ancak böyle safsata düzeyinde, bilimsel değil bu çünkü. Evet, kendi zihnindeki normal hayal gücünü kullanmış. Molekülün evrimleşmesi ne demek? Yani ben böyle bir biyolojik terim, böyle bir kimyasal terim hiç duymadım. Yani bu bilimde de yeri olmayan bir şey. Bir molekülün evrimleşmesi. Kimyada böyle bir şey yok zaten. Evet. Bunu
o da ilk defa duyuyor. Yani. Zaten bak şaşırdı, orada şaşkın bir vaziyette bakıyor herhalde. Sorduktan sonra şaşırdı. Ben bunu nasıl söyledim diye. İnşallah böyle birkaç sene sonra çok utanacaklar. Yani ben oraya nasıl çıktım? Nasıl bunları söyledim, bu çarpıtmaları, bu gerçek dışı iddiaları? Bayağı bir şaşıracaklar.
İnşallah.
Bilim Allah'ın yaratmasına götürüyor ve ancak Allah söylüyor. İlim, yani ilim yapanlar, bilimle uğraşanlar gereği gibi Allah'tan korkarlar. Bakın Allah şöyle buyuruyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırız. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına şahitlik, adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. İnşallah. Bilim bizi iman ettirtiyor. Allah'ın çünkü İnşallah. Yaratma sanatı. Allah'ın biz sanat eserini görüyoruz. Ve tabii bir sanat eseri görüldüğü zaman benzetmek gibi olmasın ama inşallah Allah affetsin. O anlamda değil tabii ama anlaşılması açısından bir sanat eseri sanatçısını övdürür değil mi? Kimse de kalkıp da bir tabloya bakıp ya tablo ne kadar da mükemmel kendi kendini yapmış, meydana gelmiş, tesadüfen meydana gelmiş demez. Bu çok büyük zırva olur. Ressamı över değil mi? O ressamdır onun yapıcısı. Biz bilime baktığımız zaman yaratanın Allah olduğu çok açık bir şekilde ve Allah'ı tesbih ettiriyor bilim inşallah. Allah'ı evet, yücelttiriyor. Inşallah. Ancak işte ilim sahipleri de Allah'tan içleri titreyerek korkar. Allah'a olan sevgimizi ve korkumuzu arttırıyor inşallah.
İnşallah.
Bu arkadaşlar da hakikaten çok utanacaklar. Ama evet. Önemli olan nokta şu. Tövbe edip bu saçmalıklardan vazgeçip inşallah, değil mi? Allah'a gerektiği gibi kulluk yapmak. Zaten hayatın başka bir amacı yok dünyada.
İnşallah.
Çok kısa bir dünya hayatı var. Ölüm var, hesap var ve sonsuz ahiret hayatı var inşallah.
İnşallah.
Bu bakımdan
i̇nşallah.
Da her Müslümanın uyarmak görevi. HarunYahya.org sitesine girerek izleyicilerimiz inşallah. Hocamızın kitaplarını indirsinler, CD'lerini indirsinler, çoğaltsınlar, dağıtsınlar. Başka insanların imanına vesile olsunlar. Hem kendi imanları artar inşallah. Hem başka insanların imanına vesile olsunlar. Çok büyük de sevap olur ve her Müslüman üzerine vazife bu inşallah.
İnşallah.
Bitirelim mi?
İnşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. harunyahya.tv internet sitemiz, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz.